Ayrım 24.
Az daha ileride alay kumandanı Kaledin Berestechko köyüne girmek üzere olan 4. bölüğe yetişti. Yardımcısı Üsteğmen beraberindeydi. Yanından geçerlerken Gregor, yardımcının Kaledin'e telaşla bir şeyler söylediğini işitti. Vasili Maksimovic, bu köy ikmal haritasında gösterilmemiş, güç durumda kalabiliriz. Gregor, albayın cevabını kaçırdı. Üsteğmen ileri fırladı. Atı dört nala kalkan Gregor hemen dizginleri gerdi. Uzakta, alçak bir tepenin yamacında bir köyün evleri görünmüştü. Alay tırıs gidiyordu. Hayvanlar bayağı terlemişti. Gregor, avcunun içiyle atının rengi koyulaşan boynuna dokundu. Çevresine bakındı. Köyün öte yanında ağaçları göğün mavisini kesen bir orman vardı. Ormanın ardından kısa aralıklı tüfek sesleriyle karışık top sesleri. Atların kulakları dikeldi. Ta ötede gökyüzünde patlayan şarapnellerin dumanı, silah sesleri bölüğün sağ yanında. Gregor tetikte, bütün seslere, gürültülere kulak vermişti. Korkunç gergindi sinirleri. Prokhor Zhivkov atın sırtında habire kıpırdanıyor, bir şeyler söylüyordu. Gregor'la bu top sesleri çocukların parmaklıklara çomak sürtmesini hatırlatmadı mı sana ha? Sus be kuş, sen de. Bölük köye girdi. Rus askerleri avluları işgal ettiler. Kulübelerde oturan ahali eşyalarını toplamaya dalmıştı. Bütün yüzlerde bir ürküntü, bir şaşkınlık. Gregor bir ara askerlerin bir ambarın damına ateş ettiklerini gördü. Ambarın sahibi, uzun boylu, kır saçlı bir beyaz Rus, ansızın gelen felaketin altında ezilmiş, hiç orada olmadan yürüdü gitti. Çoluğu, çocuğu arabanın birine eşyalarını yığıyordu. Kırmızı kaplı yastıklar, derme çatma mobilyalar. Adam kendisi artık kimseye bir yararı dokunmayacak, belki yıllar var avluda bir kenarda unutulmuş duran kırık dökük bir tekerleği sırtlanmış götürüyordu. Gregor arabaları süslü boyalı saksılar, ikonlarla doldurup gerekli ve değerli eşyayı geride bırakan kadınların aptallığına şaştı kaldı. Sokağın aşağısında bir yerde bir kuş tüyü minderin tüyleri rüzgarda savruluyordu. Ufağından bir kar fırtınası. Hava is ve mahzen kokuyordu. O sırada birisi çıka geldi köyden. Bir Yahudi. Ensiz, kılıçla kesilip açılmışa benzeyen dudaklarında bir çığlık. Kazak efendi! Kazak efendi! Aman tanrım! Yuvarlak kafalı ufak tefek bir kazak, Yahudinin bağırmasını hiç aldırmadan bastı kamçıyı atına. Oradan uzaklaştı, gitti. İkinci bölüğün Üsteğmen'i kazağın arkasından "Dur!" diye bağırdı. Kazak eğerinin üstünde eğildi. Yan sokaklardan birine saptı. "Dur diyorum serseri! Hangi alaydansın sen?" Kazağın yuvarlacık kafası iyice atın boynuna gömüldü. At yarışındaymış gibi dolu dizgin sürdü hayvanını. Yüksek bir çite gelince at hiç duraklamadan usturuplu bir sıçrayışla engeli aştı gitti. "Burada 9. alay konaklıyor kumandanım. Olsa olsa o alaydandır," dedi başçavuş Üsteğmen'e. "Bırak Allah belasını versin." Üsteğmen alnını kırıştırarak üzengisinden tutan Yahudi'ye sordu. "Neyini aldı senin?" "Subay efendi, saatimi subay efendi." Yahudi tilki kızılı sakallı yüzünü yeni gelen subaylara çevirdi. Heyecandan gözleri kırpıştı. Üsteğmen üzengisini kurtardı, tırsa kalktı. "Almanlar gelince her şeyini alacaklar nasıl olsa," diye bağırdı. Bıyığını burdu, sürdü atını. Yahudi yolun ortasında kala kalmıştı, yüzü seyiriyordu. "Çekil bakalım yoldan Yahudi efendi," diye bağırdı bölük komandanı. Kamçısını havaya kaldırdı. Nallar takırdadı, palalar şakırdadı. 4. bölük adamın yanından geçti. Kazaklar şaşkın, Yahudi'ye alaylı alaylı göz atıyorlar, birbirlerine sesleniyorlardı. "Bizimkiler bir şey yürütmeden edemez. Mal dediğin kazağın eline yapışır. Malına sahip olaydı. Esaslı olandı ha. Nasıl da açtı çiti?" Başçavuş Kargin bölüğün gerisinde kalmıştı. Mızrağını doğrulttu. "Koş bakalım pinti Yahudi, yoksa zımbalarım ha." Kazaklar hep gülüştüler. Yahudi korkudan ağzını bir karış açtı, koşmaya başladı. Başçavuş arkasından yetişerek kamçıyı indirdi adamın kafasına. Gregor, Yahudi'nin tökezlendiğini, yüzünü elleriyle kapatıp başçavuşa döndüğünü gördü. Etsiz parmaklarının arasından kan sızıyordu. "Niçin?" diye sordu ağlayarak. Başçavuş tıpkı üniformasının düğmelerine benzeyen gözlerini kırpıştırdı. Atını sürüp uzaklaşırken bağırıyordu. "Yalın ayak koşmasana eşek herif!" Köyü geçtiler. Sarı nilüferler ve sazlarla kaplı batak bir çukurun üstünde istihkam erleri köprü kuruyordu. Az kalmıştı bitmesine. Yakında bir yerde bir otomobil durmuş, sarsılıp zangırdıyor, şoför arabayı onarmaya çalışıyordu. Kır saçlı, sarkık yanaklı, küçük sivri sakallı, şişman bir general otomobilin içinde koltuğa gömülmüş oturuyordu. 12. alayın kumandanı Albay Kaledin ile istihkam taburunun kumandanı otomobilin yanında selama durmuşlardı. General sinirliydi. Harita çantasının deri kayışıyla oynayarak istihkam subayını azarladı. "Köprüyü dün bitirmek için emir almıştınız. Susun. Yapı malzemesinin daha önceden gelmesini sağlamalıydınız. Susun." Oysa subay ağzını açmıyordu. Dudakları titrek öyle duruyordu orada. "Nasıl geçeceğim ben şimdi karşıya? Soruyorum size. Yüzbaşı, nasıl geçeceğim ben karşıya?" Yaşlı generalin sağında oturan kara bıyıklı gençten bir general ağzına bir cigara koydu, gülümsedi. İstihkam yüzbaşısı öne eğilip eliyle köprüyü gösterdi. Bölük yanlarından geçerek köprünün önünden bayır aşağı batağa indi. Bozak bataklık çamuru atların dizine kadar geliyordu. Köprüden kazakların üstüne beyaz tüyler gibi talaş yağdı. Bölük Avusturya hududunu öğle üzeri geçti. Atlar yere yıkılan hudut direğinin üzerinden atladılar. Sağdan tüfek sesleri geliyordu. Uzakta bir çiftlik binasının tuğla duvarları görünüyordu. Güneş ışınları tepeden kızgın iniyordu. Dört bir yanı kaplayan tozdan ağızda acı bir tat kalmıştı. Alay kumandanı öncü keşif kollarının ayrılıp ileri gönderilmesini emretti. Dördüncü bölükten üçüncü takım başta takım kumandanı Semyonov olduğu halde öne çıktı. Alay bölüklerine ayrılarak geride puslar içinde kaldı. İki düzine kadar kazaktan kurulu keşif kolu teker izleriyle oyuk oyuk olmuş yolda ilerleyerek çiftliği geçti. Kumandan birkaç kilometre sonra durdu, haritasına baktı. Kazaklar bir araya toplandılar. Gregor eğer bağını gevşetmek için atından indi. Başçavuş haykırdı onu görünce. "Ne yapıyorsun? Dön atına hadi." Subay bir cigara yaktı. Araziyi dürbünle inceden inceye gözden geçirdi. Sağda gökyüzünü kesen çizgileriyle bir koru yükseliyordu. 1,5 kilometre ötede küçük bir köy vardı. Onun ötesinde suyu derin bir dere, suyun ayna gibi yüzü. Teğmen dürbünü kıpırdatmadan köyün sokaklarının ölümcül sessizliğini, hareketsizliğini inceledi. Bir mezarlık kadar boştu köy. Bir o suyun maviliği adamı yanına çağırır gibi öyle. "Şurası Korolevko olacak," dedi teğmen gözleriyle köyü göstererek. Başçavuş atını subaya daha yakın sürdü. Bir şey söylemedi. Yüzünün ifadesinden ne demek istediği açıkça anlaşılıyordu. "Sen benden iyi bilirsin tabii. Benim işim ufak tefek işler." Subay, "Köye gireceğiz," dedi az bir kararsız. Dürbünü bir yana koyarken kaşlarını çatmıştı. Dişi ağrıyordu sanki. "Heriflerle karşılaşmaz mıyız kumandanım?" "Dikkatli gideceğiz. Hadi ileri." Prokhor Zikov atını Gregor'un yanına sürdü. Şimdi at başı gidiyorlardı. Bomboş sokaklarda dikkatle ilerlediler. Her pencere bir tuzak olabilirdi. Açık kalmış her samanlık kapısı insanı korkunç bir yalnızlığa sürüklüyor, sırtında tüylerini diken diken kabartıyordu. Gözler hep mıknatıslarla çekilir gibi çitlere, hendeklere çevriliydi. Bir haydut çetesi gibi girdiler köyden içeri ya da kış geceleri insanlara yakın sokulan kurt sürüleri gibi. Sokaklar bomboştu. Sessizliğin kulaklarda çınlayışı adamı aptala çeviriyordu. Evin birinde açık pencereden kendi halinde işleyen bir saatin sesini duydular. Sesler piştol takırtısı gibi büyüyordu o öğle üzeri o köyde. Gregor subayın titrediğini, elinin ara sıra gelip geçici tabancasına gittiğini gördü. Köyde tek canlı kalmamıştı. Keşif kolu nehri geçti. Su atların karnına kadar çıktı. Hayvanlar suya girmeye istekli, kazaklar dizginlere asılıp deh deh çekerken sudan içtiler. Gregor da susamıştı. Çamurlu suya baktı. Yakın ama erişilmezdi su. Karşı koyulmaz bir güçle onu kendine çekiyordu. Yolu olsaydı eğerden aşağı kayıverir, hiç elbiselerini çıkarmadan akıntının mırıltısı altında uzanır kalırdı. Serin su sırtını, göğsünü ne güzel yapardı insanın. Köyün gerisindeki tepenin üstünden uzakta bir şehir gördüler. Sıra sıra evler, tuğla yapılar, bahçeler, çan kuleleri. Teğmen ta yukarı sürdü atını, dürbünleri gözüne yapıştırdı. "Oradalar işte!" diye bağırdı. Sol elinin parmakları sinirli sinirli oynuyordu. Bahçavuş atını güneşli yamaca sürdü. Öbür kazaklar birerle kolda peşinden gittiler. Sokaklar insan doluydu. Yan sokaklar arabalardan tıkanmıştı. Orada burada atlılar koşturuyordu, dolu dizgin. Gregor gözlerini kısıp elinin altından baktı. Üniformaların yabancı gri rengini bile ayırt edebiliyordu şimdi. Şehrin önünde uzanan, yeni kazılmış toprak rengi sığınakların içinde adamlar kaynaşıyordu. "Amma da kalabalık," dedi Prokor şaşkın şaşkın. Başka konuşan olmadı. Hep aynı duygu sarmıştı yüreklerini. Gregor daha hızlı çarpmaya başlayan yüreğinin sesine kulak verdi. Orada göğsünün sol yanında küçük ama güçlü kuvvetli bir çocuk yerinde say talimi yapar gibi. Bu yabancı insanlara baktıkça içini saran duygu talimdeki o düşman karşısında duyduklarından bambaşka bir şeydi. Teğmen sahra defterine kurşun kalemle bir iki not aldı. Bahçavuş kazakları çabucak tepeden aşağı götürüp atlarından indirtti. Sonra atını Teğmen'in yanına sürdü. Teğmen eliyle bir işaret yapıp Gregor'u yanına çağırdı. "Melekov, buyur kumandanım." Gregor çarpık bacaklarıyla Teğmen'e doğru yürüdü. Teğmen ona dörde katlanmış bir kağıt uzattı. "En iyi at seninkisi. Şunu alay kumandanına götüreceksin. Dört nal, hadi bakayım." Gregor kağıdı göğüs cebine koydu. Gerisin geri atının yanına gitti. Giderken kasketinin çene bağını bağladı. Atına atlayana kadar subay onu gözledi. Sonra kol saatine baktı. Gregor alaya yetiştiğinde onlar neredeyse Korolevka köyüne varmışlardı. Albay Kaledin yaverine bir emir verdi. Yaver dört nala birinci bölüğe sürdü atını. Dördüncü bölük Korolevka'yı geçerek çabucak şehrin ardına düşen araziye yayıldı. Teğmen Semyonov üçüncü takımın kazaklarıyla tepenin üst başından koştu geldi. At nalı düzeninde ilerlediler. Atlar sinekleri kovmak için başlarını salladıkça gemlerden sürekli bir şıngırtı kopuyordu. Geride öğle sessizliği içinde köyden geçen birinci bölüğün çıkardığı ağır gürültüyü duydular. Teğmen Polkovnikov atak atının üzerinde ön saflara ilerledi. Bir eliyle sıkıca dizginleri kavramış, öbür elini kılıcının kabzasına dayamıştı. Gregor soluğunu tutup emri bekledi. Sol kanattan hücuma hazırlanan birinci bölüğün hafif gürültüsü geliyordu. Subay kılıcını kınından çekti. Çelik mavi ışık gibi ışıdı. "Bölük!" Kılıç önce bir sağa savruldu. Sonra sola. Polkovnikov'un önünde aşağı indi. Atın kulaklarının üzerinde havada duruyordu. "Sıra düzeninde, ileri!" Gregor aklından kumandayı yerine getirdi. "Mızraklar, hazır ol! Hücum, dört nal!" Subay emirlerini peşi peşine sıraladı. Atını mahmuzladı. Yer gök sarsıldı atların nal seslerinden. Ön safta giden Gregor mızrağını henüz hazır etmişti. Öbür atların birden boşanan seline kapılan atı dört nala kalkarak son sürat yol almaya başladı. Önünde kumandan gidiyordu. Sürülü kara toprak önü alınmaz bir hızla ona doğru uçuyordu. Birinci bölükten yırtıcı, titrek bir bağırtı geldi. Dördüncü bölük karşılık verdi. Kulaklarının dibinde hava yırtılır gibiydi. Öteden ateş sesleri duydu Gregor. İlk mermi yüksekten, üzerlerinden uçtu. Gökyüzünü cam gibi yırttı, geçti. Gregor mızrağının sıcacık demirini canını acıtırcasına böğrüne bastırdı. Avcı ter içindeydi. Üzerinden uçan mermilerin ıslıklarından ürkerek başını atın ıslak boynuna kadar eğdi. Hayvanın keskin ter kokusu genzine doldu. Ayarsız dürbünle bakar gibi öyle bulanık siperlerin kenarları gri elbiseleriyle geriye şehre doğru koşan adamlar çarptı gözüne. Bir makineli tüfek kazakların üzerine durmaksızın kurşun yağdırıyor, kazakların önünde atların ayakları dibinde tozdan ufak bulutlar kopartıyordu. Hücumdan önce damarlarında kanı hızlandıran, neyse şimdi içinde taş gibi olmuştu. Kulaklarındaki çınlamadan, sol ayağının parmaklarında bir acıdan başka hiçbir şey duymuyordu. Korkuyla büzülüp kalan düşünceleri kafasında yoğun bir pelteye dönmüştü. Atından ilk yuvarlanan bayraktar Liakovski oldu. Prokhor onun üzerinden sürdü atını. Gregor geriye baktı. Gördüğünden bir parça bir daha aklından çıkmadı. Prokhor'un atı yere düşen bayraktarın üzerinden atlarken dişlerini ortaya çıkarıp boynunu kıvırarak tökezlendi. Prokhor mancınıkla atılmış gibi fırladı eğerden. Başüstü yere düştü. Gördükleri cam üstünde elmasla çizilmiş gibi Gregor'un aklına kakıldı. Prokhor'la atının sıkılmış dişleri, pespembe diş etleri. Prokhor yüzü koyun yere düşmüştü. Ardından gelen atlı onu çiğnedi geçti. Gregor bir bağırma duymadı ama Prokhor'un yüzünü, çarpılmış ağzını, yerlerinden uğramış dana gözlerini gördü. Kim bilir nasıl insanlık dışı bir çığlık koparmıştı. Onun ardından başkaları da düştüler. Atlar, kazaklar. Rüzgarın gözlerine getirdiği yaşlar içinden Gregor önüne baktı. Avusturyalılar karmakarışık bir kalabalık siperlerden dışarı uğramış kaçıyordu. Köyden derli toplu çıkan bölük dağıldı, parçalara ayrıldı. Öndekiler siperlere ulaştılar. Gregor en öndekiler arasındaydı. Uzun boylu, ak kaşlı, piyade başlığı gözlerinin önüne düşmüş bir Avusturyalı yakından üzerine ateş etti. Kurşun Gregor'un boynunu yalayıp geçti. Gregor dizginlere asılıp mızrağını kakıverdi. Mızrak Avusturyalı'yı deldiği gibi sırtından yarım boy çıktı. Gregor mızrağı geri çekebilecek kadar çabuk davranmamıştı. Elinin sarsıldığını duydu. Baktı, Avusturyalı başını yalnız çenesinin ucu görülebilecek kadar geriye atmış, kasılmış parmaklarla mızrağın sapını tutmuş tırmalıyordu. Gregor elini açtı, bıraktı mızrağı. Parmakları uyuşmuştu. Palasının kabzasını aradı. Avusturyalılar şehrin sokaklarında kaçıştılar. Haki üniformalı adamların ardında kazak atları koşturuyordu. Mızrağını indirdi. Neden olduğunu bilmeden atını çevirdi. O sırada gözü dişlerini göstererek üstüne doğru atını süren başçavuşa ilişti. Palasının tersiyle atının boynuna dokundu. Hayvan boynunu sarsıp sokak aşağı uçurdu onu. Bir bahçenin demir parmaklığı boyunca koşan bir Avusturyalı gördü. Adam oradan oraya yalpa vuruyordu. Silahsızdı, kasketi elinde. Gregor adamın kafasının arkasını, boynunu çevreleyen ıslak yakasını gördü. Yetişti, içinde büyüyen çılgınlıkla coşkun, palasını başının üstünde döndürdü. Avusturyalı parmaklıklara yakın koşuyordu. Gregor kolay tepeleyemeyecekti onu. Eğerin üstünde biraz yana kaydı, eğildi, palayı yanlamasına tutup adamın şakağına indirdi. Avusturyalı hiç bağırmadı. Elini yarasına bastırarak olduğu yerde döndü. Sırtını parmaklıklara dayadı. Gregor dizginleri çekmedi. Adamın üzerinden atladı, döndü, yeniden saldırdı. Avusturyalının dört köşe korkudan çarpılmış yüzü şimdiden dökme demir rengini almıştı. Kolları iki yana düştü. Kül gibi dudakları titriyordu. Pala şakağına çarpmış, kaymış geçmişti. Yerinden kalkan et kırmızı bir paçavra gibi yanağına sarktı. Üstü başı kan içinde kaldı. Gregor'un gözleri Avusturyalı'nın dehşetten dönmüş gözlerine bir an daldı. Ağır ağır dizleri üstüne çöküyordu şimdi. Boğazında hırıltılı bir ses. Gregor gözlerini kıstı. Palayı hızla aşağı savurunca adamın kafası ikiye biçildi. Kollarını iki yana açarak düştü adam. Kafası küt diye kaldırıma çarptı. Çıkan sesten ürken Gregor'un atı horultular sala sala onu yolun ortasına getirdi, orada durdu. Sokaklardan tek tük silah sesleri geliyordu. Yanından üzerinde ölü bir kazak taşıyan bir at geçti. Kazağın bir ayağı üzengiden kurtulmuştu. At yara bere içinde kalan gövdeyi taşlarda sürüyüp götürüyordu. Gregor pantolonun kırmızı şeridini bir de başının üstünde bohçalanan yırtık yeşil gömleği görebildi yalnız. Kafası kurşun gibi ağırdı. Atından indi, kafasını silkeledi. Üçüncü bölükten birkaç kazak yanından tırıs geçtiler. Kaputlarını bir araya getirmişler, içine bir yaralı uzatmışlardı. Önlerinde bir sürü Avusturyalı tutsak vardı. Yoğun, boz bir sürü. Kabaralı postallarını kaldırım taşları üstünde takırdata takırdata koşuyorlardı. Gregor baktı. Yüzleri birbirine karışmış, pelteleşmiş gibi gördü. balçık gibi sıvışkan. Atın dizginlerini bıraktı. Demincek yere serdiği Avusturyalı eri görmeye gitti. Avusturyalı demir parmaklıklarını orada yıkıldığı yerde uzanmış kalmıştı. Kirli, esmer avcu dilenircesine açık duruyordu. Gregor adamın yüzüne bir göz attı. Küçük bir yüz, çocuksu. Aşağı sarkan bıyıklara, haşin, çarpılmış ağızdaki korkunç acılı ifadeye rağmen öyle. O sırada yolun ortasından atını sürüp gelen tanımadığı bir Kazak subayı ona seslendi. ''Hey, baksana buraya sen!'' Gregor başını kaldırıp subayın tozlanmış kokartına baktı. Sendeliye sendeliye atının yanına vardı. Adamları ağır mı ağır sarsaktı. Korkunç bir yük taşıyormuş gibi sırtında. Tiksinti, şaşkınlık gönlünü ezmiş bitirmişti. Çentikli üzengiyi eline aldı. Uğraştı, uğraştı, ayağına geçiremedi. Tatarsk ve komşu köylerden toplanan birinci yedek Kazaklar evlerinden ayrıldıktan sonra ikinci geceyi küçük Yeya köyünde geçirdiler. Tatarsk'ın aşağı ucunda oturanlar yukarı uçta oturanlardan ayrı bir takım oldular. Pyotr Melekov, Anikushka, Hristonya, Stepan, Astakov, Ivan Tomilin ve diğerleri hep bir kulübeye düştü. Evin sahibi uzun boylu, kocamış bir adam vaktiyle Türklerle savaşmıştı. Oturdu çene çaldı onlarla. Kazaklar çullarını kimi mutfakta, kimi ön odada yere sermiş yatmışlardı. Uyumadan son bir kere cigara içiyorlardı. ''Demek böyle, savaşa gidiyorsunuz.'' ''Öyle dede, öyle, savaşa gidiyoruz.'' ''Türklerle savaşa benzemez herhalde, şimdi yepyeni silahlar var.'' diyorlar. ''Niye benzemesin, hepsi aynı bok.'' O zaman nasıl öldürdülerse Türkleri bu sefer de isteyelim istemeyelim biz öldüreceğiz diye Tomilin kızgın kızgın bağırdı. Kime, niçin kızdığını kimse bilmiyordu. Hayır dostum, boşuna heyecanlanıyorsun. Başka türlü bir savaş olacak bu. Ondan hiç kuşkun olmasın diye Hristonya sesli sesli esnedi. Baş parmağının tırnağına bastırıp söndürdü cigarasını. Bakalım, göreceğiz dedi Pietro Melekov. Esnedi. Ağzının üstünde haç çıkardı, kaputuna sarındı.